Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım User Guiding'den Alican Bektaş ve Çağrı Sarıgöz. Hoş geldiniz beyler.
Hoş bulduk, merhaba.
Hoş bulduk.
Bu arada Alican Product Manager olarak çalışıyor User Guiding'de.
Evet.
Çağrı da Product Management ve Growth alanında danışmanlık yapıyor. Destek oluyor. Hatta bayağı aslında bir danışmandan daha yakın çalışıyordu diyebiliriz. Hoş geldiniz tekrardan. Çok kısaca kendinizden ve User Guiding'den bahsedebilir misiniz?
Çağrı abi sen başla istersen.
Tamamdır. Ben aslında elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Boğaziçi elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Birçok farklı sektörde çalıştım o günden bugüne. Hani mühendislik çok fazla yapmadım ama hani mühendis başlığında, title'ında bazı pozisyonlarda da bulundum. İşte devlette çalıştım, savunma sanayinde çalıştım. 2013 yılından bu yana ise internet sektöründeyim. Bir kere atıldıktan sonra hani geri çıkmak istemedim diyebilirim. İnternet sektöründe de öncelikle business intelligence, işte search engine optimization gibi alanlarda başlamıştı. Daha sonra işte bu growth, digital marketing, bir ara product management gibi alanlara girdim. User guiding ile tanışmam da aslında uzaktan çalışmaya tamamen böyle geçmeye karar verdiğim bir dönemde oldu. Tam bu pandemi zamanıydı. Pandemiden biraz önce ben aslında bu kararı vermiştim. Pandemiyle birlikte hızlandı yani. Direkt iş arayışına başlamıştım. User Guiding de tam o sırada uzaktan çalışmaya başlamıştı. Güzel bir tesadüf oldu. Ben de hemen işte Mert'i zaten tanıyordum. Growth ekibinin başındaki arkadaş. Mert ve Osman da CEO. Onlara hemen yazdım işte böyle bir durum var falan. Yani hem product hem growth tarafında deneyimim olduğu için aslında her iki ekibe de başta böyle ekibin bir üyesi gibi çalıştım. Sonradan başka bir iş bulduğum için hani şu an yarı zamanlı iki işi yürütebilmek açısından biraz daha zamanı azalttım. Biraz daha danışman gibi şu an çalışıyorum ama hani ileride belki de tekrardan arttırabiliriz. Orada bayağı esnek bir çalışma modelimiz var. Aydan aya değişiyor neredeyse hatta.
Süper.
Bunun dışında da podcastlerim var. Bunlardan kısaca bahsedebilirim. Çağrı Sarıgöz Podcast, girişimcilik, iş hayatı ve teknoloji alanında genelde. Bu aralar ürün yönetimine ben de biraz kaydım. Ürün yöneticisi bayağı bir insanı konu kaldım. Bölümler geliyor yavaş yavaş. Onun dışında Sıfırdan Global'e Levent Aşkan'ın sunduğu podcast'te de özellikle işte böyle teknik benim bildiğim alanlara yönelik ürünlerin, şirketlerin konuk olduğu bölümlerde de ben de sunucu olarak, co-host olarak yer alıyorum. Kısaca böyle.
Hoş geldin. Alican seni de tanıyalım.
Abi merhaba. Tekrar teşekkürler davet için. Gerçekten burada olmak bizim için çok gurur verici. Biz iyi bir üretim bandı dinleyicisiyiz ekip olarak.
Eyvallah.
Ben Mert Alican Bektaş. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunuyum. Mezuniyetten beri de bir girişimciyim aslında. Girişimcilik hikayem de User Guiding ile başladı. 2,5 senedir de devam ediyor. User Guiding'de hem ürün yöneticisi hem de ürün tasarımcısı rollerini üstleniyordum. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Geçtiğimiz hafta ekibimize ilk defa bir tasarımcı takım arkadaşımız katıldı. Bundan sonra sanırım o tarafla biraz daha az ilgileneceğim. Şimdilik böyle.
Süper. User Guiding ne yapar?
User Guiding ne yapar? Güzel bir soru. User Guiding'in başlıca amacı web uygulamalarındaki onboarding deneyimini iyileştirmek. Bu web uygulamalarının her birinin bir değer vaadi var. Ve bizim amacımız bu değer vaadinin efektif bir şekilde deneyimlenmesini sağlamak. Ve işte bizim sunduğumuz özellikler ve no-code yaklaşımı sayesinde de aslında her rolden insan User Guiding'i kullanıp bir onboarding materyali yaratabiliyor, konfigürasyonlarını tamamlayıp son kullanıcılarına gösterebiliyor. User Guiding globalde rekabet ediyor ilk günden beri. Herhangi bir ülke odağımız hiçbir zaman olmadı. Müşterilerimiz de genelde bizim gibi SaaS firmaları, software, yazılım üreten firmalar. Ve kullanıcılarımız da genelde ürün insanları, yani işte product manager'lar, işte ürün tasarımcıları, arayüz ve deneyim tasarımcısı insanlar. Dediğim gibi 2,5 senedir faaliyet gösteriyoruz. Bu dönemde de 2000'den fazla web uygulaması User Guiding'i tercih etti. Etmeye devam ediyor. Diyeyim, böyle kısaca bir özet geçmiş olayım.
Süper. Ya şimdi User Guiding'in olduğu alanı, ya onboarding kelimesini bilmeyenler için aslında belki biraz daha detaylandırsak güzel olur. Onboarding problemi, ya problemi diyorum ama aslında problemden önce onboarding'in ne olduğunu belki şey yapalım. Ya onboarding dediğim şey bir yazılıma kullanmaya başlamak diye adlandırabiliriz belki.
Olabilir. Ya burada bir örnek var benim her zaman kullandığım bir süreç aslında. Böyle ondan bahsedince biraz daha iyi yer ediyor kafamızda. Mesela 2000'lerin başında Photoshop ürününü satın aldığımızı düşünelim. O deneyimi bir düşünelim en baştan. İşte bir kullanıcı olarak gidiyoruz bir teknoloji mağazasına. ödeme yapıyoruz. CD'yi satın alıyoruz. Gidip CD'yi takıyoruz. Ürünü kullanmaya başlıyoruz ve üründen bir fayda elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi günümüz modern dünyaya gelelim. Yine Photoshop almaya çalışalım. Bu sefer kullanıcı olarak gidiyoruz ve ürünü aslında işte free trial olarak deneme sürümünü veya tamamını ücretsiz bir şekilde elde ediyoruz. Ve o üründen bir fayda elde etmeye çalışıyoruz. Faydayı elde edebilirsek aslında ödemeyi yapıyoruz ve o ürünün gerçek müşterisi oluyoruz. Yani bu kurgu değişince onboarding de aslında burada ürünü kullanmaya başladıktan sonra faydaya giden yolda o boşluğu dolduran konsept aslında onboarding.
Okey. Ya onboarding'in hani şeyini düşünüyordum da sen konuşurken kelime anlamında onboarding biraz da böyle işte gemiyle de alakalı ya. Yani böyle hani insanları evet. gemiye alma veya evet. işte hani
gemiye, uçağa.
Uçağa falan evet. hani içeri alma ile alakalı. Ama tabii bu yazılımda içeri almaya ek olarak bir de hakikaten şey var yani. Biraz Faydaya da böyle götürme. Hani manuel tarafı da var yani. Nasıl kullanacağını evet. anlatma, gösterme veya kullanmaya başlamasını sağlama.
Evet, evet.
Mesela kesinlikle. Orada şey söyleyeyim aslında. bu SaaS'lar için özellikle hani Kobi alanındaki SaaS'lar için hani self-service şeyi vardır ya, hayali vardır yani. Her zaman hiçbir kişiyle konuşmadan, hiçbir kişinin yardımı olmadan girsin, kaydolsun, kullanmaya başlasın, parasını ödesin gibi bir funnel ideali var.
Evet.
Hayal demeyeyim de ideali var.
Evet.
Ya bu ne kadar gerçekçi ve işte hani bu yolda siz ne yapıyorsunuz?
Çok güzel bir soru. Bu bizim de idealimiz aslında. Yani User Guiding ekibi olarak biz de böyle bir düzen kurgulamaya çalışıyoruz. Tamamen no touch bir şekilde insanların aynı zamanda no code ve do it yourself tool'u User Guiding. Yani kendi onboarding materyallerini kendileri hazırlıyorlar. Ya biz bu döngüyü kurgulamak isteyen insanlara arayüzde gösterebilecekleri onboarding materyallerini hazırlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu onboarding materyallerine böyle kısaca bir gruplarsak aslında ürün turları, onboarding checklistleri ve işte arayüz elemanları hakkında bilgi veren küçük bilgi kutucukları, hotspotlar ve bir de NPS tool'umuz var ürün olarak sunduğumuz. Biz insanların bunu hiçbir şekilde kod yazmadan hayata geçirmelerini ve onboarding süreçlerini bunu kullanarak kurgulamalarını sağlıyoruz aslında.
Anladım. Kullananlar kimler? Müşterileriniz kimler yani?
Genel çoğunluk SaaS, web uygulamaları, software as a service sektörü. Onun dışında e-commerce yapan şirketler de bizi kullanıyor. Ama içeride kim kullanıyor dersen ürün yöneticileri ve deneyim tasarımcıları daha çok bizi kullanıyor.
Anladım. O yüzden de aslında biraz daha no-code'a yakın olması lazım. Self-service olması gerekiyor. Yani kendi kendine çok böyle developer gerektirmeden bunu yapabiliyor olması lazım değil mi?
Ya evet kesinlikle. Şimdi kendi kendinize bir onboarding kurgusu yaratmayı çalıştığınızı düşünelim. İşte bir model, bir tooltip çıkarmak gerçekten çok kolay. Ama işte bunları farklı tipte kullanıcılara farklı onboarding turları çıksın, işte farklı zamanlarda farklı koşullara göre tetiklensin dediğiniz zaman başlı başına bir proje yönetiyor oluyorsunuz. Bu projeyi yönetmek için de farklı rollerden insanların size destek olması gerekiyor. İşte developerlar ve tasarımcılar devreye giriyor. Ve aslında geleneksel sprint cycle'larına dahil oluyor bu süreç. Bizim amacımız burada biraz daha ürün insanlarına çeviklik kazandırmak. Buradaki farklı rollerdeki insanlara olan ihtiyaçlarını azaltmak. Ve bunları bir sprintte değil de yarım günde kurgulayıp hayata geçirmelerini sağlamak.
Anladım. Peki bu ürünü yaparken en zorlandığınız kısım neresi?
Ya evet çok güzel bir soru bu. Ürünü yaparken zorlandığımız kısım insanların onboarding'e bakış açısını iyi doğru anlamak. Yani onboarding tanım olarak baktığınızda işte Samuel Hulick'in bir tanımı var. Kendisi bir onboarding duayeni diyebilirim. Diyor ki kişilerin ürününüzden veya hizmetinizden fayda elde etmesi yolunda başarılı olma olasılığını arttıran bir süreç. Yani onboarding bir süreç aslında bir ürün turundan falan ibaret değil. Fakat insanlar bizim ürünümüzü kullanırken onboarding yapmaya çalışmıyorlar. Yani faydaya doğrudan giden yolu göstermektense ne kadar eğlenceli, ne kadar güzel bir ürün yaptıklarını göstermeye çalışıyorlar. İşte bakın burada bu var. Buna tıklarsam bu olacak, buna basarsam bu olacak. Biz burada onboarding domaininde de ekspertizimizi aktarmak durumundayız insanlara.
Orada senin bir örneğin vardı Alican. Hani böyle yeni mesela yeni bir ev aldınız. Oraya gelen evet. misafire evin her odasını göstermek değil yani onboarding'in amacı. Hani sadece diyelim ki yemeğe geldilerse hani orada yemek
yiyelim hep beraber. Evet.
Evet.
Aynen öyle.
Yemeği güzel yedirmek. çatalı tabağı göstermek, masayı göstermek yani.
Kesinlikle öyle. Yani sağladığımız ürünü aynı zamanda doğru kullanmaları için de destek olmamız gerekiyor.
Burada çok güzel bir örnek bu arada. Benim de aklıma şey geldi, böyle araba bayisinde işte bunun şusu var, busu var, busu var diye bütün özellikleri sayan kişi ile işte hani biraz daha hani ne için bu arabayı kullanmak istiyorsun? Sana bu araba olur, şu araba olur falan gibi bir yönlendirme yapan satıcı metaforu geldi. Bu demek ki yani dediğine göre hani ilk en zor kısım müşterilerin davranışlarını değiştirmek aslında. Yani onboarding'e bu olan bakış açılarını değiştirmek. Çünkü diyorsun ki, senin dediğinden anladığım yani, yanlışsam düzelt lütfen. İnsanlar ilk onboarding diye düşündüğü zaman burada bu var, şurada bu var, şurada bu var mantığı ile geliyorlar.
Evet, genelde böyle oluyor. Fakat şunu anlamaları lazım. Onboarding aslında faydaya giden en kısa yol. Hatta Rezbush'un bununla ilgili küçük bir şeyi var, çalışması var. Product Led Growth isimli kitabında. Diyor ki ürününüzün içine bir kullanıcı olarak girin ve ideal deneyimi yaşayın. Faydaya doğru adım adım gidin. Bu adımların her birinin screenshot'ını, ekran görüntüsünü alın ve bunları bir karşınıza koyun. Ve bunları gruplayın. Hangisi olmazsa olmaz, hangisi aslında olmasa da olur diye böyle sınıflandırma yapın. Ve sadece olmazsa olmazları içinde barındıran bir süreç kurgulayın diyor. Onboarding'in de böyle olması gerekiyor. Çünkü aslında insanlar böyle hızlıca keşfedebildikleri ve faydaya götüren ürünleri tercih ediyorlar. İşte tahammül gitgide azalıyor, bounce rate'ler gitgide artıyor ve çok alternatif var. Yani hızlıca faydaya gitmiyorsam alternatife bakıyorum. Terk ediyorum orayı ve geri gelmiyorum. Böyle bir durum söz konusu.
Gerçekten aslında büyük bir challenge bahsettiğin şey. Çünkü bir SaaS firmasının o benim özelliklerimden hangileri çok kritik sorusunu cevaplayabilmesi için bile aslında bir belli bir olgunluğa erişmesi gerekiyor. Veya kesinlikle belli bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Çünkü o bile zaten bayağı zor bir şey. Daha doğrusu
kesinlikle
herkes doğru bulamayabilir o sorunun cevabını.
Ya evet, bunu araştırmak için de müşterinin araştırılması, görüşmelerin daha iyi irdelenmesi gerekiyor. Belki deneyimlerin incelenmesi gerekiyor. Burada işte farklı kavramlar var. Aha moment denilen bir şey var. İnsanların ürünün vaat ettiği değeri gerçekten deneyimledikleri, anladıkları an. Belki bu an araştırılabilir ve bu ana giden yollar belirlenebilir. Bunun üstünde bir çalışma yapılabilir. Farklı bakış açıları var burada.
Ekipten biraz bahsedebilir misin? Ya kaç kişisiniz? Ne gibi roller var? Nasıl çalışıyorsunuz?
Bahsedeyim. Ben ürün yöneticisi ve tasarımcı rolünü üstleniyorum. Aslında burada böyle bir geçmişten geleceğe yapabiliriz. Nasıl süper başladı, nasıl gitti.
Olur.
Orası bayağı keyifli. Ekip şöyle, bir kere en başta Osman ve Muhammed, bizim kurucu ortaklarımız, San Francisco'da bu fikirle ortaya çıkıyorlar ve hayata geçirmeye başlıyorlar. Önceki dönemde de bizim bir startup stüdyo ismini verdiğimiz, birlikte çalıştığımız bir startup stüdyo ismini verdiğimiz değil, startup stüdyo olarak birlikte çalıştığımız bir şirketimiz var. Burada fikir sahiplerinin iş modellerini anahtar teslim olarak ve uygulamaları yapıp onlara teslim ediyorduk. O dönemde bu işte ilk kullanıcının deneyimi nasıl olacak, insanlar burayı nasıl kullanacak soruları orada çıkmaya başladı. Yani bu web uygulamalarını geliştirip teslim ederken hep başımıza artan bir şeydi. Biz o dönemde bu konseptin adının onboarding olduğunu dahi bilmiyorduk. Sonra baktılar ki böyle bir ihtiyaç var. Bunu kullanmak isteyenler var. Onboarding ürünü geliştirmeye başladılar orada. Bu ilk 6 ay aslında böyle bir karanlık çağ diyorum ben oraya. Ürünün bu core mekanizmalarını, temel mekanizmalarını sağlıklı bir şekilde çalıştırıp ayaklandırmakla geçen bir 6 ay. Burada ben tasarımcı Muhammed developer olarak çalışıyordu ve spesifik bir metot yoktu aslında nasıl çalıştığımıza dair. Var gücümüzle geliştirme yapıyorduk. Bir yandan da onboarding domainini öğrenmeye çalışıyorduk. Bu 6 ay böyle geçti. Ardından gelen kısım, işte ürün belli bir seviyeye geldi. Kullanıcılar var, ürüne ilgi duyanlar var, ürünle ilgili bilgi almak isteyenler var, demolar var. Dolayısıyla talepler ve beklentiler artıyor. Ve o geçtiğimiz dönemdeki o hızlı bir şekilde ürünü geliştirmeye odaklanan ekip artık gelen talepleri hayata geçirmeye odaklandı. Ve şöyle bir durum oldu abi. Her demodan sonra biz yeni bir feature çıktık gibi bir şey oldu. Yani o core mekanizmaların etrafında bir sürü eklenti, feature. Bir noktada artık şu hale geldi. Yeni bir şey yaparken bunlar bize ayak bağı olmaya başladı. Yani geriye dönük uyumluluk konusunda sorun çekmeye başladık. İşte koyacak yer bile bulamıyorduk bazen yeni yaptığımız feature'ları.
Tasarım anlamında mı yoksa yazılımsal anlamında mı diyorsun?
İki anlamda da. Yani yeni bir feature çıkıyoruz ve onun arkada bağlı olduğu başka bir özellik var. Onunla ilgili de bir yenileme yapılması gerekiyor. Veya tasarım anlamında arayüzde birbirini etkileyen couple objelerin işte ilişkisinin anlatılması gerekiyor, iyi sunulması gerekiyor. Bunlar bayağı ayak bağı olmaya başladı. Burada ne oldu? İnsanların onboarding'e bakış açısını da biraz öğrenmeye başladık. Bizden neler bekliyorlar? O konuda fikir sahibi olduk. Böyle bir dönem geçirdik. Bu dönem nasıl bitti? Şöyle bitti. Artık bir noktada bize gelen bütün bu talepleri listeledik. Yaptıklarımızı, yapmaya planladıklarımızı, insanların istediklerini ve ilk defa yeni bir şeyler yapma değil de budama yoluyla aslında ürüne yeni bir versiyon çıktık. Biraz daha gerçekten bizim tanımladığımız probleme yönelik olan çözümleri dahil ettiğimiz bir kurguydu bu.
Onları da peki orada nasıl karar verdiniz? Yani nereleri budayacağınızı nasıl karar verdiniz?
Ya, müşterilerle yaptığımız görüşmeleri göz önünde bulundurarak onların ürünü nasıl kullandıklarına baktık. Yani bu kişi bizden bunu istedi ama aslında ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor içeride? Bunlara bakmaya çalıştık ve işte çözmek istediğimiz problemleri biraz sınırlandırdık aslında. Yani biz buraya dokunmak istiyor muyuz? Hayır, buraya dokunmak istemiyoruz. Bu aslında başka bir alan. Müşterimizin sorununu da böyle çözeceğine gerçekten inanmıyoruz. Bizim çözmeye çalıştığımız problemle paralel olan adımları atmaya çalıştık biraz.
Anladım. Peki sonra?
Sonra ne oldu? Güzel bir soru. Sonrasında şöyle oldu abi. Burada aslında senin de biraz parmağın var. Ondan bahsedeceğim.
Hadi bakalım.
Evet. Şöyle oldu. Biz baktık bu user guiding'i kim kullanıyor? Ürün insanları kullanıyor. Biz bu ürün insanları nerede buluruz diye düşünmeye başladık. Böyle işte etkinliklere gidelim, insanlarla tanışalım, biz bu işi yaptığımızı anlatalım falan derken bu Product Management Festival'ın İstanbul etkinliği ikinci ayaydı sanırım. Sen de oraya konuşmacı olarak katılıyordun. Product Quality temalı bir bölümdü orası, yanlış hatırlamıyorsam.
Hı, doğru.
Orada senin sunumunu hatırlıyorum. İstersen sen bahset, istersen ben devam edeyim.
Yok, sen ne çıkacak bilmiyorum, o yüzden bekliyorum ben de.
Abi oradan ne çıktı? Bu fx eşittir y fonksiyonu vardı. Senin işte hı-hı, örnek vererek evet, anlattın. Ve aynı zamanda Jeff Bezos'la ilgili bir video vardı. Aslında output'a hı-hı, nasıl etki ederiz konusunda. Orada biz şunu gördük. X input, yani biz işte bilgi birikimimiz, yeteneklerimiz. Ve bir F var. Fonksiyonun kendisi aslında süreçler. Bu F ve X bir araya gelip bir output üretiyor. Output da aslında ürünün ta kendisi. Biz baktık ki bu X'i çok değiştirebilme olanağımız yok. O biziz zaten. O bizim birikimimiz, kendi yeteneklerimiz. Fakat F süreçler, yani çalışma şeklimiz. Biz F'i ne kadar kaliteli hale getirirsek Y'ye de, yani çıktıya da o kadar fazla etki edebiliriz. Temalı bir sunumdu o. Yani aslında process quality eşittir product quality. Süreçler ne kadar kaliteliyse çıktı da o kadar kaliteli olur diye bir sunumdu. Ben oraya product manager müşteri bulur muyum acaba diye gelip o sunumu izleyip içeri gidip ya arkadaşlar böyle bir şey varmış, buna bir bakalım falan deyip artık böyle bir modern ürün geliştirme metotlarını araştırdığımız bir dönem başladı.
Oradan product manager olarak çıktın yani.
Evet,
bir yerde
biraz
sanki
öyle oldu.
Güzel, teşekkür ederim yani bunu anlattığın için. Ya o aslında hatta güzel de denk geldi. Tam şu anda dün bir tane şey bülten paylaştık. O bültende de input output outcome İlişki üçlüsünden bahsettik. Evet, güzel de bir şey oldu bu. Tabii şimdi bunu yayınlayacağımız zaman daha geç olacak ama. Peki orada mesela ona girelim. Hani biraz daha şey yapıp siz o fonksiyonda neler değiştirdiniz de hani output'ta bir değişiklik oldu?
Ya şöyle oldu. İşte bu modern metotları araştırmaya başladık. Bir yenilik gündeme geldi. Tabii ki yenilik olunca da içeride direnç oldu. Çünkü bir şeyleri baştan aşağı değiştirmeye çalışıyorduk. Bu sefer ne oldu? Ben iyi hazırlandım ve arkadaşlarımın ihtiyacı fark ettikleri anda onlara çözüm önerileriyle geldim. Mesela işte en basitinden işte Scrum diye bir şey var, Agile diye bir şey var, Sprintler var, Sprintler planlanıyor, ardından retrospektifler yapılıyor. İşte engineering teamlerin kendi içinde seremonileri var falan. İhtiyaçlar doğdukça alternatiflerle karşılarına çıkıp bunu deneyelim, bunu kendimize uyarlayalım, öyle deneyelim diyerek adım adım kendi süreçlerimizi oluşturduk aslında. Deneme yanılma şeklinde.
Anladım. Bu ve bu uyguladığınız süreçlerden mesela en çok şu anda iyi ki yapmışız be dediğin ne var mesela?
Yani retrospektif konsepti bize çok iyi geldi. Yani hem doğru veya yanlış yapılan şeyleri konuşup değerlendirdiğimiz, farklılaştırmaya çalıştığımız bir süreç. Ama bence asıl güzel yanı hafta içerisinde ya da sprint içerisinde bunları konuşmadan bir kenarda biriktirmek ve sonra zamanı geldiğinde sadece onlara odaklanarak onların üstünden konuşmak. Yani bu bize bayağı katkı sağladı. Buradan bayağı kendi çalışma şeklimiz için dersler çıkardık, iyileştirmeler yaptık.
Anladım. Ve ya bu retrospektif enteresan bir konu aslında. Üzerine inşa ettikçe daha da fazla meyve veren bir şey.
Evet.
Yani ne kadar fazla yaparsan o kadar çok bence üstsel bir şekilde değer veren bir
Devam
şey.
ediyor. Hatta retroların retrosunu da yapıyoruz dönem
Evet.
dönem. Evet, o da çok keyifli oluyor.
Onunla bir anlatsana mesela orada ne konuşuyorsunuz?
Şimdi yani ilk etapta ekibimiz mühendis ağırlıklı bir ekip olduğu için mühendislikle ilgili pratikler konuşuluyor daha çok. Fakat biz profil olarak da incelediğinde daha önce ekip halinde ürün geliştirme deneyimimiz az bizim. Çok fazla değil. Dolayısıyla bunu sıfırdan kendi kendimize öğrenmemiz gerek. Burada işte bir tasarımcının developerlara handoff süreci veya işte yazılan bir kodun diğer developerlar tarafından test edilme süreçleri, işte staging'den production'a çıkma süreçleri. Ya yani bunların tamamı teker teker gündeme geldi. Hepsi konusunda artık kendimize ait süreçlerimiz var. Ve ekibe yeni katılan arkadaşlar da bu süreçleri anlatıp onları hızlı bir şekilde ekibin çalışan bir parçası haline getirebiliyoruz.
Süper. Peki Çağrı bu işin growth tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Yani growth dediğimiz şey yani nedir bir kere oradan başlayalım. Ondan sonra da hani user guiding hikayesinde ne demek onu biraz konuşabiliriz.
Tabii growth aslında bu Growth Pirate Metrics denen bir işte 6 tane metrik var. Bazen 5'ini kullanıyorlar. Bunlar aslında bayağı önemli durumda. İşte ilki awareness. Sizden haberdar olması lazım. Potansiyel müşterilerin. Hani kendinizi bir şekilde dışarıya anlatmanız lazım. İkincisi bunun acquisition. Yani gelip senin web sitene girmesi ya da işte bir sign up olması, e-mailini bırakması. Üçüncüsü activation, bu aslında aha moment dediğimiz anı yaşatmak müşteriye. Yani o şekilde orada aslında satın alma kararı netleşmiş oluyor. Ondan sonra revenue satın alıyor. Retention kalıcılığı ve referral aslında son aşama. Bunda da hani başka birilerine önermesi ve bu sayede yeni müşterilerin gelmesi. Yani bunu bir funnel olarak düşünebiliriz. Şu an biz tabii funnel'ın her ayağında aktif değiliz. Mesela referral'ı daha yeni yeni denemeye başladık. Özellikle biz şu an hani trafik getirme ve gelenleri işte sign up, oradan sonra da subscription'a doğru yönlendirme. Özellikle şeyin ilk üç ayağında çok yoğun hani şu an çalışıyoruz. Growth ekibi büyüdükçe de aslında yavaş yavaş diğer alanlara da yayılıyoruz. Benim katkılarım nerelerde oldu genel olarak? Aslında ekibin ihtiyaç duyduğu birçok alanda aralardan girip ufak tefek, bazen de daha büyük katkılarda bulundum. Örneğin işte Search Engine Optimization olsun, içerik araştırması olsun, ne tarz içerikler yazalım gibisinden. Bazı işte ufak tefek raporlama otomasyonları, web sitesinin özellikle şey tanıtım web sitesi, hani marketing web sitesi de diyebiliriz. Onun böyle işte daha hızlı, daha iyi performans göstermesi gibi farklı farklı alanlarda aslında dahil olduğumu söyleyebilirim.
Ya şey tarafında user guiding özellikle işte Ali Can da dedi onboarding'in ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yani onboarding'in aslında bir işte o aha moment'ı göstermek veya nasıl kullanması gerektiğini anlatmak konusu olduğunu düşünürsek aslında içerik pazarlaması burada çok kritik bir rol oynuyor. Zaten bu konuda da bayağı siz de içerikte paylaşıyorsunuz. Orada ki stratejiniz nedir?
Aynen. Mesela o konuda bir ara şey yapıyorduk. Hani daha böyle popüler konular, işte product management ya da UX gibi konulara daha çok paylaşım yapıyorduk. Hani güzel trafik getiriyordu. Zaten bizim hedef müşteri kitlesi de kullanıcı kitlesi de oldukları için. Ama bir süre sonra bu onboarding'i daha iyi anlatmak, işte buna digital adoption da deniyor. Daha üst bir pencerede. Mesela Gartner'ın raporunda digital adoption diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu digital adoption, digital innovation, digital transformation üst başlıklarından aşağı doğru aslında yayıldıkça birçok konu açılıyor. Onboarding de bunlardan bir tanesi. Product adoption mesela da deniyor. Hani bunlara yönelik içeriklerimizi aslında daha da arttırmaya başladık. Çünkü hakikaten bunu potansiyel müşterilerimize ve mevcut müşterilerimize daha iyi anlatmak gerekiyor ki işte Alican'ın verdiği örnekteki gibi hani böyle güzel görünsün, her özelliğimizi tanıtalım. Hani böyle müşteriyi, kullanıcıyı boğmadan aslında bunu ve hedefin işte o değeri yaşatmak, aha moment'ı yaşatmak ve üzerine hani daha fazla değer katabilmek şeklinde bir yolculuk olması gerektiğini aslında anlatan içerikler daha yoğun paylaşmaya başladık. Hani bu içerikler de belki trafik anlamında daha az alınıyor gibi görünse de hem mevcut müşterilerimizi hem de potansiyel müşterileri para ödeyen müşteriye dönüştürmede daha etkili olduğunu görmeye başladık.
Anladım. Ya bu bahsettiğin işte o bir ağlardan bir tanesi aktivasyon dediğim bir şey. Ve ağ aktivasyonunda dediğin gibi işte aha moment'ı görüp artık satın alıyor kısmı. Şimdi ya orası çok soyut bir kavram ya, o aha moment dediğim şey. Ya orayı biraz sizden de hani duymak istiyorum. Şimdi hayatları aha moment'lar olan ve işte genel işte onboarding olan insanlar olarak yani nedir bu aha moment ve dinleyenler için hani nasıl tüyolar verebilirsiniz kendi aha moment'larını, kendi ürünlerinin aha moment'larını keşfedebilmeleri adına?
Ya bu benim de bayağı aslında araştırdığım bir konu. Bizim ürünü tasarlayan, yaratan insanlar olarak varsaydığımız bir aha moment var. İnsanlar evet bu noktada faydayı elde edecekler ve işte ürünümüzden memnun kalacaklar dediğimiz. Fakat bununla ilgili en son yaptığım okumada şunu gördüm. Şöyle bir metot izlemişler. Müşterilere deneyimleri anlattırıyorlar. Yani benim ürünümle yaşadığım deneyimi baştan sona bir anlatır mısın? Ve müşteri deneyimi anlatırken aslında bir şekilde bazı noktalarda gözleri parlıyor, ses tonu yükseliyor ve konuyu belli bir yere getirmeye çalışıyor. Bunu yaptım ve birden şu karşıma çıktı. Bunu yaptıktan sonra buna ulaştım gibi. Bu noktaları detaylı olarak incelediklerinde aslında aha momentların deneyimi anlatırken müşterinin varmaya çalıştığı noktalar olduğunu söylüyorlar. Biz de bununla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Mesela küçük bir örnek vereyim. Bu e-mail gönderme tool'ları var. Toplu e-mail gönderme tool'ları. İşte burada aha moment'ın ne olmasını beklersiniz. E-mail'i kurgularsınız. E-mail'iniz belli bir kitleye gider. Onların inbox'larına düşer ve açılmaya başlar. İşte orada açılma oranı gözükür falan. Burada şunu fark etmişler. Müşterilere orada çok küçük bir industry average diye bir metrik var. Yani senin e-mail'inin açılma oranı %25 ama sektörün average'i %20. Mesela müşteriler spesifik olarak deneyimi anlatırken bundan bahsediyorlar. Ve aslında aha moment, yani o değer vaadini özellikle deneyimledikleri ve o ürünün diğerlerinden özel olduğunu anladıkları an orasıymış. Bunu da tamamen user interview sayesinde keşfetmişler.
Peki orada ne soruyorsun mesela? Bu bence çok güzel bir nokta. Müşterini al, konuş, yani neydi o deneyimini anlatsın sana diyorsun ama ne gibi şeyler soruyorsun?
User guiding deneyiminden bahset, rehber oluşturma deneyiminden bahset diyorum. Ve aynı zamanda da neyi amaçladığını soruyorum ona. Bunu yaparken neyi amaçladın? Ve sonucunda ne oldu? Tüm bunları kurgulayıp anlatmaya başladığı zaman, bunu artık bir iki defa tekrar ettiğimizde laf dönüp dolaşıp bir yere geliyor. İşte diyor ki, o segmentte bir kullanıcı olarak içeriye girdim, bu aksiyonu aldım ve rehber gerçekten tam olması gerektiği yerde çıktı. Yani ben burada neyi anlıyorum? Aslında benim aha momentum rehberi yaratma anı değil de rehberi yarattıktan sonra çalıştığını gördüğü an. Yani kendi platformuna gidip benim rehberimin doğru şekilde çalıştığını gördüğü an. Dolayısıyla ben de hızlı bir şekilde onu oraya götürmeye çalışıyorum.
Anladım. Peki ne kadar alıyor bu arada bu görüşmeler ortalama?
Yani 45 dakika 1 saat arası sürüyor. Anladım. Bizde. Ve kesinlikle lafı spesifik bir yere getirmeye çalışmıyoruz. Tamamen topu onlara bırakıyoruz.
Onu soracak. Yani belli bir amaç yok.
Evet, yani amaç yok.
Atıyorum belli bir sorun cevabını aramıyorsun. Yani bu aha moment'ı aramıyorsun. Sadece çıkarsa kârdır gibi
evet,
bir şey.
Evet, aynen öyle. O rutin yaptığımız görüşmelerin içerisinde evet o şekilde yaklaşıyoruz konuya.
Anladım. Hiç böyle beklemediğiniz şeyler aldınız mı bu görüşmelerden? Ya biz bunu hiç düşünmemiştik ya dediğiniz.
Bazen şunu fark ediyoruz. Evet biz bir user onboarding tool'uyuz. Yegane amacımız sizin platformunuzu ziyaret eden insanların verimli bir şekilde faydaya ulaşmasını sağlamak. Fakat ürünümüzü kullanan insanlar developer bağımlılığı olmadan içerik yaratma konusunda çok hevesliler. Yani o içerik yaratma özgürlüğü bir kısmının çok hoşuna gidiyor. User Guiding ile arayüz üzerinde gerçekten materyaller yaratıp onları canlıya alıp izlemek, hızlı bir şekilde göstermek onların çok hoşuna gidiyor. Mesela bunu çok beklemiyorduk. Yani o yaratma özgürlüğünü vermiş olmamız onların bayağı ilgisini çekiyor, hoşuna gidiyor bir kısmını.
Peki biraz şeytanın avukatlığını oynayacağım burada. Onboarding içeride, yani onboarding neden ayrı bir tool? Onboarding neden içeride yapılmayan bir şey?
Şimdi birincisi, onboarding derken ürün turlarını, checklistleri veya işte hotspotları düşünmemek lazım. Onboarding bütünsel bir süreç. E-mailler de onboarding bir parçası. Empty state çalışmaları da aslında onboarding bir parçası. Fakat burada bizim dokunduğumuz nokta arayüz materyalleri. Ve bu konuda işte bahsettiğim gibi bir model çıkarmak, bir tooltip çıkarmak, yeni bir özellik çıkardığında onu böyle çok küçük bir şekilde highlight etmek kolay. Ama işte birkaç adımlı tur yapmak ve bunu farklı segmentlere bölmek, yani farklı kullanıcılar farklı deneyimler yaşasın demek, bunu farklı koşullara göre tetiklemek başlı başına karmaşık bir iş, ayrı bir iş ve bunu yaparken de çok efor gerekiyor. Farklı rolde insanların katkısı gerekiyor. Bunu user guiding gibi bir tool kullanarak bunların tamamını aslında kendiniz yapabilirsiniz bir ürün insanı olarak. Geleneksel sprint cycle'lara sokmadan bir sprintle tamamlanacak şeyi yarım günde, bir günde kendiniz kurgulayıp doğru insana, doğru zamanda farklı segmentlere farklı deneyimler gösterebilirsiniz.
Siz de tabii hani pandemiden dolayı uzaktan çalışıyorsunuz. Bir görüşme öncesinde Alican senle konuşurken şeyden bahsediyordun. Biz de bu hani süreçle asenkron çalışma, daha doğrusu uzaktan çalışmayı çalışmaya alışmaya başladık. Oradaki öğrenimlerinizi paylaşabilir misin?
Şöyle paylaşayım. Birincisi, sizin yayınladığınız podcast'i dinlemiştik. O bayağı etkili oldu bizim için. Biz şunu fark ettik. Ofisteki ritüelleri remote'a taşımak sıkıntılı bir durum. Çok verimli olmuyor. Özellikle kalabalık toplantılar konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İşte bir departman kendisiyle ilgili update geçerken bir şekilde bir disruption oluyor. Birisi bir soru soruyor, laf lafı açıyor ve toplantı süresi çok uzuyor. Ve işte bunu online mecralarda da yaptığımız için abi ne dedin, sesin gelmedi, ya işte kesildi, bir gittim geldim falan filan, bunlarla uğraşıyoruz. Toplantı süreleri gitgide artmaya başladı. Burada şöyle bir yöntem dedik, bunu da Muhammed içeride lead etti aslında, onun önerisiydi. Departmanlar kendi haftalık update'lerini kısa bir videoya kaydediyorlar ve toplantıya katılacak herkes önden o videoları izleyip geliyor. Ve biz gerçekten action item'lar üzerinde konuşmaya başlıyoruz bu sayede. Burada bayağı bir zaman kazanmış olduk. Yani Çağrı, sen ne düşünüyorsun o konu hakkında? Sen de bunu yaşadın biz de.
Aynen. Yani başta özellikle ekip yavaş yavaş büyürken böyle haftalık mesela ekip toplantısı, iki tane toplantı vardı hatta. Bir başta bir sonda, hala var bunlar ama artık kısaldı süreleri bu uygulama sayesinde. Ya ben özellikle şu an mesela o toplantılara hiç girmiyorum. Hani çünkü çok zamanım kalmadı ama en azından o çekilen videoları izleyebiliyorum. Çünkü her bir ekibin atıyorum 1,5-2 dakikalık videosunda aslında o haftanın özetini direkt kapmış oluyorum. Benim için mesela çok faydalı oldu. Eminim şu an toplantıya işte katılmaya devam eden arkadaşlar için de faydalı oluyordur. Bazı arkadaşlar katılmayı bıraktı mesela, biraz kişisel tercih gibi oldu. Hani bazı yönlerden acaba alignment kaybeder miyiz diye de düşünüyoruz ama bence o videoların orada olması her zaman, yani istediğiniz zaman, şu an ben mesela gidip buna Mayıs ayında falan başladık galiba. Mayıs ayındaki videoları bile açıp izleyebiliyorum yani ne konuşmuştuk falan diye. Benim o açıdan çok hoşuma gitti bu uygulama. Zaten ben de işte benzer bir şey almıştım, online eğitim almıştım. İşte remote agile ekipleri yönetmekle ilgili. Orada da hani benzer öneriler vardı. Hani sonuçta update vermek senin asenkron yapabileceğin bir iş. Hani asenkron yapabileceğin her şeyi asenkron yap. Hani ama birlikte diyelim ki bir belli bir şey üzerine karar vermen lazım. İşte belli işleri yürütmen lazım. O zaman bir araya gel, hani senkron yap. Mümkün mertebe aslında asenkrona kaymak. Hani belki ofis ortamındayken bir araya gelip yani yarı toplantı yarı iş yapma gibi durumlar olabiliyor. Alıyorsun laptopları önüne, hem konuşuyorsun hem iş yapıyorsun ama yani böyle Zoom'da değil mi bir toplantı yapıyorsun Google Meet'te. Ya iş yapman imkansız o esnada yani. Ya iş yaparsın ya toplantıda hani dinlersin, ikisini bir arada yapamıyorsun. O yüzden hani özellikle böyle 3-4 kişiden daha kalabalık toplantıları mümkün mertebe azaltmak bence gayet güzel oldu.
O baya güzel bir fikirmiş. Hem şey anlamında, bir geçmiş bir backlog yaratıyorsunuz. Gerçekten
geçmişe kurum hafızası dönüp... mı deniyor buna?
Süper, araya girdim. Tam da aradığım kelime buydu. Bir kurum hafızası yaratıyorsunuz aslında. Ne demiştik, ne olmuştu falan diye onu şey yapabiliyorsunuz. Hem de video olması da biraz daha hani insani şeyi de tutuyor. Çünkü hani not olduğu zaman yazılı belki çok daha efektif. Yani çok daha hani hızlı bir şekilde tık tık tık yazabiliyorsun ama en azından o insanı gördüğün zaman yine böyle bir bağ kurabiliyorsun. Yani her ne kadar canlı bir şey olmasa da, görüntü olmasa da. Bayağı güzel bir yöntemmiş. Muhammed'in fikri miydi bu?
Evet, yani Muhammed önerik oldu. Evet.
Çok iyiymiş.
Onun dışında denediğimiz bir iki bir şey daha var. Bu işte ürün tarafında daily stand-up'ları bir Slack botu kullanarak yapıyoruz. Çünkü işte remote'a geçtiğimiz için herkesin çalışma temposu biraz farklılaştı. Yani günün farklı dönemlerini iletişim için kullanan, farklı saatlerini çalışmak için kullanan arkadaşlarımız var. Stand-up'ı da şu şekilde yapıyoruz. Slack botu gelip size soruyor daily stand-up'ın klasik sorularını. Siz ona belirli bir saat aralığında cevap veriyorsunuz ve başka birisiyle görüşmek istiyorsanız veya sizi bloklayan bir konu varsa o kişiyle birebir olarak bir meeting schedule ediyorsunuz. Dolayısıyla aynı anda bilgisayar başında olmak durumunda kalmıyoruz ama senkronizasyonumuz da çok bozulmuyor.
Anladım. Süper. Hangi botu kullanıyorsunuz bu arada?
Şu an Geek botu kullanıyoruz. Geek bot isimli Slack botunu. Ha,
biz de stand-up'li kullanıyorduk şeyde, paraşütte.
Evet.
Söyle.
Şeyde, podcast'te duymuştum abi.
O da paraşütün kurumsal hafızası oluyor podcast'te.
Evet.
Şeyden de bahsetmiştin. İlk defa ekibe bir tasarımcı girdi. Yani öncelikle sen yapıyordun, daha doğrusu vardı da ayrı bir rol olarak PM ve tasarımcı ayrıldı. Hani sen artık evet. PM'lik yapıyorsun. Oradaki öğrenimlerini paylaşabilir misin?
Evet, o bizim için bayağı zorlu bir süreçti. Orada yani ekibimize katılacak insan nelere göre katılacak bunu belirlememiz gerekiyordu aslında önce. Ve orada işte aşama aşama her aşamada farklı bir şeyde match yakalıyor muyuz, uygun muyuz bunu denemek istedik aslında. İlk aşamada özellikle iş yapış şekli ve işte beklentileri bizimkiyle match ediyor mu? Örneğin mesela biz çoğumuz self-taught karakterleriz. Yani hiçbirimiz eğitimini aldığımız işi yapmıyoruz. Hiçbirimiz demeyeyim, çoğumuz. Dolayısıyla kendi kendimizi geliştirmek durumundayız. Personal development konusu bizim için çok kritikti mesela. Personal development'da ekibe katılacak kişinin bakış açısı, yaptığı şeyler bizim için daha önemliydi. İşte bunun gibi bir startup'a bakış açısı. Daha önce startup deneyimi var mı yoksa nasıl bir yer olduğunu düşünüyor. Bunlar bizim için çok önemliydi. İlk etapta bizim değer verdiğimiz şeylere gerçekten değer veriyor mu konusunu bir şekilde anlamaya çalıştık. Ondan sonra çalışma şekli ve deneyim olarak bize katkı sağlayabilecek mi onu anlamaya çalıştık. Bir de şimdi tasarımcı birlikte çalışmanız gereken işte collaboration'ın yüksek olduğu bir figür aslında, bir rol aslında düşündüğünüz zaman. O yüzden birlikte çalışma deneyimi acaba nasıl olur? Bunu test edebilir miyiz diye düşündük bayağı. Burada da yurt dışında çalışan tasarımcı arkadaşlarımızla konuştuk ve Whiteboard Challenge diye bir konsept var. Bilmiyorum duydunuz mu daha önce? Bunu kullandık. Whiteboard Challenge şöyle bir şey. 20 dakika içerisinde kısa bir brief üzerinden tasarımcı arkadaşın bir çıktı üretmesini bekliyorsunuz. 20 yani tabii ki çok detaylı ekranlar, inanılmaz deneyimler tasarlaması mümkün değil. Ama işte problemi nasıl analiz ettiği, nasıl aksiyona geçtiği konusunda bayağı bir fikir sahibi oluyorsunuz. Ve o 20 dakika boyunca tasarımcı arkadaş sizinle collaborate edebilir. Onun istediği rolü oynuyorsunuz siz isterse. Ve orada da beraber nasıl çalışacağınız konusunda bir izlenim ediniyorsunuz.
Bunu iş görüşmesinde mi yapıyordunuz?
Evet, görüşmede yapıyorduk Whiteboard Challenge.
Çok iyiymiş. 20 dakika mı?
20 dakika evet.
Önceden veriyor muydunuz yoksa o anda veriyordunuz yani?
Tam o anda veriyorduk ve onun kendini rahat hissettiği bir tasarım tool'u kullanmasını istiyorduk. Briefler de çok basit. Herkesin relate edebileceği basit brieflerdi. Takip ettiğiniz farklı kriterler var. Bunlar şirketten şirkete, yapıdan yapıya değişiyor. Herkes için özel şeyler. O çerçevede değerlendirme yapıyorduk. Çok da keyifli bir süreçti açıkçası.
Süper. Ya orada hakikaten hem beraber nasıl çalışıyorsunun 20 dakikalık versiyonunu görüyorsun. Hem büyük bir ihtimal zaten çalışırken sana ne düşündüğünü de anlatıyordur.
Evet. Orada biraz sesli düşünmek çok kritik bir durum.
Bayağı güzel bir yöntemmiş. Evet. Buradan tasarımcı arayanlara duyurulur.
Evet. Gitgide popüler olan bir yöntem. Evet.
Ne? Whiteboard Challenge mıydı?
Evet. Whiteboard Challenge.
Güzel. Biz PM'ler için mesela bir case veriyorduk. Bir hafta vakit veriyorduk. Onlar hazırlanıp geliyordu. Bu daha farklı bir şey. Bu da güzel.
Bayağı keyifliydi. İşte bayağı bir şey öğrendik. Bizim için bayağı üretici bir süreç oldu. Ekibimizi de büyüttük bu sayede.
Bu arada şu an işe alım yapıyor mu user guiding? Açık pozisyon var mı?
Şu an doldurduk. Öyle değil mi Çağrı?
Şu an...
Şey, yani tasarımcıyı doldurduk da diğer ilanları tam bilmiyorum. Doldu mu hepsi?
Doldu, evet.
Aa,
şu an doldu. Tamam. Evet.
Tamam, o zaman gelecekte açılacak pozisyonlar için user guiding'i takip edelim.
Whiteboard challenge'a hazır olun. Evet.
Aynen. Beyler çok teşekkürler. Vaktinizi ayırdınız. Deneyimlerinizi paylaştınız. User guiding'i ve kendi deneyimlerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkürler. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.